Ayrım 22.
Bir gün çamaşır çekmecesinde fotoğraflarını gördüğüm o. Güle güle anneciğim dedim. Bundan sonra çok yalnız kalacağım. Belki daha önce söyleyememiştim ama seni o kadar çok seviyorum ki. Beni duymadı. Gözyaşlarım avurtları çökmüş, sararmış yüzüne aktı. Yine çok güzeldi. Nil intikam arıyor. 3 yıl az buz bir zaman değil. Yazık olmuş. Anladığım kadarıyla akıllı bir kız bu Serpil değil mi diyor Nil'in annesi. Evet, tam senin beğeneceğin bir kız. Sade, spor, feminist. Ama yalnızca ona yazık olmadı anne. 1 yılda az buz bir zaman değil. Nil'in ağlamaktan gözleri kıpkırmızı, saçlarını başının üzerinde şöyle bir toplamış, ayağında yün çorapları üzerinde sabahlığı. Beni bu hale koyan o hayvan herif şimdi en yakışıklı haliyle dolaşıyordur yeni avlar peşinde. Hiç kötü bir halin yok kızım. Öyle güzelsin ki bir Fransız filmi karesi gibisin. O daha bir şey bilmiyor. Onun içinde yeni avlar peşinde değildir. Şimdi sen üzülmeyi bırak da intikamını düşün. Sen hiç terk edildin mi anne? Benim yerimde olsan ne yapardın? Canım terk edilmeyen insan var mıdır? Terk edilmesen bile aldatıldım. Sen aldattın mı peki? Şimdi burada bir kavram kargaşası var. Aldatmak ne demek sence? Bir başkasıyla yatmak mı yalnızca? Eğer bir başkasıyla yattığını, birlikte olduğun kişiye söylersen bu aldatmak sayılır mı? Aldatmak sanırım onun istemediği bir şey yapıp yapmadığını iddia etmek, yalan söylemektir. Yani sinemaya gidip de gitmedim demek gibi bir şey öyle mi? Lafı karıştırma böyle saçmalayıp. Sen aldattın mı? Evet, çok aşık değilsem ve onun beni aldattığını anlamışsam ben de başkasıyla beraber oldum ve ona söylemedim. Bu bir tür ceza ama çok aşıksam yapamıyorum. Zaten o zaman beni aldattığını da ihtimal veremiyorum. Hadi gel, senin Gürol'a nasıl ceza vereceğini bulalım. Aslında senin de onu aldatman bir ceza ama bence bu ilişkiye devam edeceksen iyi bir ceza olur. Hem onu terk edip hem de arsız arsız ben de seni aldattım demenin etkileyici bir yönü yok. Ah, ben bir filmde görmüştüm. Elizabeth Taylor'la Michel Caine oynuyordu. İkisi de çok kavga eden bir karı kocaydı ve adam karısını aldatıyordu. İki kadın öyle bir şey yaptılar ki adam vurgun yemiş gibi oldu. Wow, biliyorum. Biliyorum, harika bir fikir bu anne. Harika, acaba Serpil kabul eder mi? Nil elini kaldırıp kuvvetle annesinin avcuna vuruyor. Kızım sakın böyle bir şey yapmayın. Çok iğrenç, ayıp. Pişman etme beni aklıma geleni söyledim diye. Ben seninle büyük bir kızmışsın gibi konuşuyorum. Aklını başına topla. Annesi gerçekten sinirleniyor. Kaşlarını çatmış, kızgın kızgın bakıyor ve avaz avaz bağırıyor. Lütfen Nil, biraz sağduyulu mantıklı ol. Çocuk değilsin artık. Sakın böyle bir şey yapma kızım. Sapıtma. Bir gün ikiniz pat diye adamın karşısına çıkın yeter. Oysa Nil aklına taktı bir kez. Onu böylesine üzen bir adama verilecek böylesi olağanüstü, şok edici bir ceza bulmuşken. Eğer Serpil benimserse bunu yapacak ve bu yaşamı boyunca unutamayacağı en heyecanlı an olacak. Peki anne, yapmayacağım diyor. Yalan söylüyor. Serpil'le aynı kafede buluşuyorlar. Nil hiç zaman geçirmeden filmi anlatıyor. Serpil hayretler içinde ve merakla başını sallayarak Nil'i dinliyor. Bittiğinde uzun süre suskun kalıyor, tuhaf şekilde gülümsüyor. Yapabilir miyiz bunu diye soruyor. Bundan daha fazla etkilenebileceği bir şey olur mu sence? Annem ikiniz karşısına çıkın diyor. İşte çıktık bir kez. Etkilendi mi? Tam tersine tahrik oldu. İkimizle de sevişti. Ah, düşündükçe sinirleniyorum. O gururlu, ağırbaşlı, soğuk edalı herif aynı günde oteller arasında dolaşıp iki kişiyi böyle idare etsin. Ve biz iki aptal kadın bile bile onun istediklerini yapalım. Hani iyi sevişse yararlandık diyelim. İnanamıyorum, çıldırıyorum. Bırak şimdi bunu. Yapalım mı anlattıklarını acaba? Bunu duyduktan sonra adamı çıldırtacak başka bir şey gelmiyor aklıma. Hadi gel yapalım. Peki bizi nasıl bulacak? Nasıl basılacağız yani? Öyle plan yapmış gibi olmayalım. Bir gece bana geldiğinde anahtarla içeri girer ve canım hangi gece pat diye gelecek ne bileceksin? Varsayalım ki geliyor. Her gece hazır onu mu bekleyeceğiz? Randevunuz olduğu gece gelsin ve bizi görsün. Ama onunla randevumuzun olması demek bile bile yakalandığımız anlamına gelir. Doğru doğru. Ne yapalım peki? Ne yapalım biliyor musun? Randevumuz olduğu gece birisi ona telefon etsin ve bir saat daha önce beklediğimi söylesin. Hem ihbar gibi olur. Tamam. Varsayalım ki erken gelmedi. O zaman da geldiği anda yakalar. Zaten birebir inanması şart değil. Önemli olan o anda hissettikleri. Tamam çak. Sağ ellerini birbirine vuruyorlar. Bu müthiş planın ayrıntıları üzerinde konuşuyorlar. Randevu gerçekleştiğinde Serpil Nil'i arayacak ve hemen buluşacaklar. Nilüfer ilk defa heyecanlandı. Nilüfer Ali'ne güzel bir elbise dikti. Beli sıkıca oturmuş, etekleri kabarık, yuvarlak yakalı, yarım kollu. Alin 15 yaşında. İlk defa bir arkadaşının doğum günü partisine gidecek. Bunu Tarık Bey'den sakladılar. Önemli bir imtihan var, ders çalışması gerek dediler. O da kaşlarını çattı, uzun uzun düşündü. Evi, adresi, ailenin kim olduğunu sordu. Sonra gidebilir dedi. Ertesi gün Nilüfer'le Alin giyindiler, süslendiler. Biz gidiyoruz dediler. Tarık Bey köbürlüğün kapısını boyamakla meşguldü. Her hafta sonu kendisine böyle işler icat eder, sonunda beceremez bir adam çağırır, bozduğu şeyleri tamir ettirirdi. Üstü başı yeşil boya içinde kalmıştı. Çatık kaşlarıyla baktı onlara. Nereye gidiyorsunuz dedi. Söylemiştik ya, Alin ders çalışmaya gidiyor. Sen mi götürüyorsun dedi Tarık. Baktım senden bir hareket yok, boya yapıyorsun. Bari ben götüreyim dedim. Tarık Bey uzun uzun düşündü. Boyaları bırakamadı. Kalkıp temizlenmeye, giyinmeye üşendi. Unutmuşum dedi. Götür ama çabuk gel. Akşam ben gider alırım. Evi kolayca buldular. Zili çaldılar. Kapıyı uzun boylu, yakışıklı bir adam açtı. 40 yaşında ya var ya yoktu. Gülerek ne kadar da güzel dişleri vardı. Hoş geldiniz, buyurun içeri dedi. Nilüfer durakladı. Biraz da yüzü kızarmıştı. Yüzünün kızardığını fark edince iyice utandı. Saklamaya çalıştı. Çalıştıkça daha çok kızardı. Gelin lütfen, bir soluk alın diye üsteledi adam. Ben Ali'ni bırakmaya geldim, girmeyeyim dedi Nilüfer. Lütfen dedi adam, daha kimse gelmedi. Ben de çıkıyordum zaten. Gelin, bir kahvemizi için. Bir kadın geldi koşarak. Ah, ben de sizi çok merak ediyordum. Ali'ni tanımıştım ama sizi görememiştim bir türlü. Herkes sizden bahsediyor, güzelliğinizden, şıklığınızdan. Bir kahve için girin, tanışmış oluruz dedi kadın. Nilüfer içeri girdi. Bu tombul kadınla bu yakışıklı adam nasıl evlenmişler? Adam bu kadını nasıl beğenmiş? Belki de evlendikten sonra şişmanlamıştır. Ne yapsın? O da katlanıyordur dedi içinden. Salonda göbekli, saçsız bir adam duruyordu. Evin kızı da koşa koşa geldi. Ali'nin boynuna sarıldı. Tanıştırayım dedi tombul kadın. Bu eşim, göbekli adamı gösteriyordu. Bu kayınbiraderim, yakışıklı adamı gösterdi. Bu da kızımız, 16 yaşına basıyor bugün. Nedense Nilüfer'in içi rahatladı. Yakışıklı adamın tombul kadının kocası olmadığını öğrenince sevinmişti. Kahvelerini içtiler. O sırada iki genç kız daha geldi. Yakışıklı adam Ali'ne döndü. Ne kadar güzel bir kızsın, tıpkı annene benziyorsun dedi. Ali'nin babasına benzediğini biliyordu ama hangi babasına? İşleri karıştırmamak için sustu, teşekkür etti. Tombul kadın, hakikaten söyledikleri kadar varmış, çok güzelsiniz dedi. Nilüfer'in güzelliğinden başka hiçbir şeyi olmadığından bunları duydukça havalara uçuyordu sevincinden. Yakışıklı adam, başka çocuğunuz var mı diye sordu. Evet, iki tane daha var dedi Nilüfer. Yerinden kalktı. Ben gideyim artık. Akşam babası gelir alır Ali'ni dedi. Ben de çıkıyordum zaten. Sizi gideceğiniz yere bırakayım dedi yakışıklı adam. A tabii, ne iyi olur dedi tombul kadın. Nilüfer'in kalbi hop etti. Ödü patladı. Böyle bir şey yapamazdı. Yabancı bir erkekle otomobile binemezdi. Biri görürse, Tarık duyarsa, hoppa kadınlar gibi yapamazdı bunu. Hayır lütfen, başka bir yere uğrayacağım. Kendim giderim dedi yalvarırcasına. Olur mu hiç? Hazır araba varken dediler hep bir ağızdan. Arabaya bindiler. Nilüfer heyecan içinde. Ya biri görürse? Ya Tarık'ın kulağına giderse nasıl yaptım bunu? Nilüfer suçluluk duygusundan ölecek. Oturduğu koltukta büzüldü kaldı. Adamı beğendiğini düşünmek bile istemiyor. Ne yazık ki çok beğendi, çok. Kendi kendine bunu itiraf etmemeye, hiç ama hiç düşünmemeye çalışıyor. Çalışıyor ama beceremiyor. Beyni hoşlandın işte, hoşlandın diye direniyor. Nilüfer çok gergin, çok üzgün. Düşünüp duruyor. Nereye gideceğini söylese, nerede inse acaba arabadan? Tenha bir yer mi seçmeli, yoksa kalabalık mı? Nereye götüreyim sizi dedi adam. Ah, işte o soru. Çarşıya diyiverdi Nilüfer. Hangi çarşıya dedi adam. Nilüfer bunaldı, terledi. Ellerini ovuşturmaya başladı. Neden bu kadar gerginsiniz diye sordu adam. Gergin değilim, şu ileride ineyim ben dedi Nilüfer. Yo, çok gerginsiniz. Benimle bu arabada olmak canınızı sıktı sanırım. Peki, sizi şu yakındaki mağazaların orada indireyim dedi adam. Saat kaç oldu? Tarık hemen dön demişti. Nasıl gidecek eve? Ne diyecek Tarık'a? İnanılmaz güzelsiniz. İnsanı çarpıyor güzelliğiniz. Keşke evli olmasaydınız. Keşke şimdi sizinle Boğaz'a gidip bir yemek yiyebilseydik. Ama bunun lafı bile nasıl ürkütüyor sizi bakın. Keşke mutlu olsaydınız. Öyle bir hüzün var ki gözlerinizde. Herkes böyle diyor Nilüfer'e. Herkes onun mutsuzluğunu görüyor. Gider gitmez ilk işi aynaya bakmak olacak. Ne var ki gözlerinde? Şurada ineyim ben dedi Nilüfer. Arabayı kenara çekti adam. Güle güle Nilüfer. Sizi ve şu gözlerinizi asla unutmayacağım. Bana inanın dedi. Ben de demek cesaretini gösterdi Nilüfer ama içinden. Adam kadının elini tuttu, sıktı, bırakmadı. Uzun uzun Nilüfer'in gözlerinin içine baktı. Elini öptü, bıraktı. Nilüfer artık kaçması gerektiğini düşündü. Allah'a ısmarladık dedi. Hızla indi arabadan. Koşa koşa taksi aramaya başladı. Keşke Boğaz'da bir yemek yiyebilseydik. Keşke mutlu olsaydım. Keşke evli olmasaydım. Eve geldiğinde Tarık Bey suratını asmış oturuyordu. Nerede kaldın diye sordu sert bir sesle. Bir kahve içtim onlarla. Çok iyi insanlar dedi Nilüfer yumuşak bir sesle. Kocasını aldatmış bir kadının coşkulu huzursuzluğuyla yukarı kata çıktı hemen. Aynanın karşısına oturdu. Uzun uzun kendini seyretti. Gözlerindeki hüznü aradı. Bulamadı. Gözleri pırıl pırıldı. Mutlu bakıyordu. Hemen soyundu. Mutfağa girdi. Yemek yapmaya başladı. Ali'den sonra ilk kez yüreği böyle çarpıyordu. İlk kez böyle güzel gülümsüyordu kendine. Neydi bu? Neydi? Nedendi? Tarık'ın en sevdiği yemekleri yaptı o gün. İyi ki sabah soğan doğramışım dedi keyifle. Nilgün İspanya'da. Halkla ilişkilerini yaptığımız firma İspanya'da bir kongre düzenliyor. İstanbul'dan gidecek konuklarla biz ilgileneceğiz. Kalabalık bir grup Barcelona'ya uçuyoruz. Bu İspanya'ya ilk gidişim. Onların halkla ilişkiler grubu her gün bir gezi hazırlamış. Gündüzleri o sıcakta şehri geziyoruz. Akşamlarsa saat 10'dan sonra başlıyor. Sabahlara kadar sürüyor. Arena ağzına kadar dolu. Pikadorlar, matador ve boğa insanları büyülemiş gibi. Büyük bir zevkle, heyecanla izliyorlar boğanın kılıç darbeleriyle yaralanmasını. Her darbeden sonra simsiyah derisinden süzülen kıpkırmızı kanları. Belli ki bu boğa ölecek. Akıllı bir hayvan değil ve ağır. Ancak bir rastlantıyla düşmanına çarpıp onu devirebilir. Kılıcın her saplanışında, hayvanın vücudunda her delik açılıp kanlar boşaldığında keyifle "Oley!" diye bağırıyorlar. Ne değişmiş gladyatör devrinden beri? Hani insanlar uygarlaşmıştı diyorum. Yanımda oturan halk ve ilişkiler müdürü Fernando. Bu bir hayvan. Boks yaparken insanlar birbirlerini yaralıyorlar diyor. Bokstan hoşlandığımı kim söyledi size? Zavallı bir hayvanla eğlenmek daha mı akıllıca diyorum. Düş kırıklığı içindeyim. İnsanlar her devirde, her zaman, her koşulda aynı. Onlar çok aptal ve özünde vahşi. Hiçbir şey değişmeyecek. Dünya hiçbir zaman bizim istediğimiz gibi olamayacak. İşte hala öldürmek alkışlanıyor. Çözüm savaşta. İşte hala ırkçılar şurada, burada, içimizde. Aynı görüşteki insanlar birbirlerini yok etme peşinde. Şu uygar görünüşlü, yakışıklı İspanyol bile belli ki bu vahşetten hoşlanıyor. Oyun bitince, yani ölüm gerçekleşince zavallı boğa bir atlı arabayla arenanın hemen yanındaki mezbahaya taşınıyor. Kanıyla canıyla savaşan, öleceği kesin olan ve dövüş seyircilerinin hiçbirinin onun tarafını tutmadığı o görkemli boğa burada kesiliyor. Füme etler halinde dükkanlara gönderilmek üzere hazırlanıyor. Fernando, akşam size hoşlanacağınız bir yere götüreceğim. Bu sıkıntıyı unutacaksınız. Hem bu kadar üzülmenize gerek yok çünkü biliyorsunuz bu hayvanlar zaten kesiliyor diyor. Hiç olmazsa bir vuruşta öldürülüyor. Böyle kanırta acıta işkenceyle değil herhalde diyorum. Size hak veriyorum ama çoğu kişi bundan hoşlanıyor gördüğünüz işte diyor. Sorun da burada zaten diyorum. Sorun sizin bile hoşlanmanızda. Hayır, bana haksızlık etmeyin. Ben hiçbir zaman buraya gelip de boğa güreşi izlemem. Ama ben bir İspanyolum. Buna alıştım. Fernando çok üzülüyor. Onu suçladığıma kırgın kırgın bakıyor gözlerimin içine. Akşam bunu telafi edeceğim, söz diyor. Kolunu okşuyorum, affettim der gibi. Karanlık izbe bir kulüpteyiz. Dün geceki turistik gazinodan çok farklı bir yer. Yalnızca İspanyollar var. Gönüllerince eğleniyorlar. Sahnede yan yana dizilmiş sandalyelerde dansçı ve şarkıcılar oturuyor. Sırayla kalkıp dans ediyorlar. Boğa güreşindeki vahşetin aksine coşkulu, tutkulu, romantik, acılı, sevinçli, şehvetli, olağanüstü bir dans bu. Şarkı söyleyen adam ve kadının sesi inanılmaz güzellikte. Kısık, boğuk, yanık. Sözlerini anlamasanız da insanı hüzünlendiriyor. Bir ayrılık şarkısı olduğunu anlıyorum. Evet, ayrılık şarkısı diyor. Fernando sesini duyurmak için ağzını kulağıma yaklaştırıyor. Fısıldayarak şarkının çevirisini yapıyor. Bu gece son gecemiz. Ayrılacağız. Ne olurdu bir gecemiz daha olsaydı? Sana doyamadım, seni tanıyamadım bile diyor. Çok hoş kadın. Niye kalmıyor bir gece daha diyorum. O çalışan bir kadın. Hayatı programlanmış. Gitmesi gerek diyor. Yüzüme doğru eğilip soruyor. Öyle değil mi? İçtiğim sangriyalar beynimi doldurmuş gibi. Yumuşacık, kadife gibi kayıp giden bir içki bu. Öyle hoş bir tadı var ki birbiri ardınca deviriyorsunuz kadehleri. Sangriya yüzünden ne dediğini algılayamıyorum. Ne demek istiyor? 30 yaşını geçince beyin çalışmaz mı oluyor artık? Bilmem. Öyle mi diyorum? Bak, bu şarkının sözleri de çok güzel. Gel anlatayım diyor. Ağzını kulağıma yaklaştırıyor. Nefesi kulağımı gıdıklıyor. Ensemde bir ürperti hissediyorum. Neden anlamıyor gibi yapıyorsun seni sevdiğimi? 2 gün yetmez mi bir kadına tutulmaya? Kaybedecek vaktimiz yok. Gel kollarıma. Bu bizim son gecemiz. Bir dahaki sefere kadar bir bütün olalım. Hiç ayrılmayalım. Başım dönüyor. Bu bizim son gecemiz gerçekten. Uçağımız bu sabah 8'de kalkıyor. Acaba Fernando bu sözleri uyduruyor mu? Demin ne demişti? O bir çalışan kadın. Hayatı programlı. Onun için gidecek gibi bir şey. Elimi tutuyor. Hadi dans başladı diyor. Kıvrak, hareketli müzik iyice başımı döndürüyor. Fernando çok güzel dans ediyor. Beni döndürüyor. Kollarının arasında sıkıştırıyor. Uzaklara fırlatıyor. Sonra kendine çekip sımsıkı kucaklıyor. Nefis bir erkek, nefis bir müzik. Dönen bir baş, kadife gibi bir içki. Her anında kucaklaşılan çılgın bir dans. Hiç bitmese, hayat böyle sürüp gitse. Beni göğsüne bastırıyor. Yine ağzını kulağıma yaklaştırıyor. Bu şarkı diyor ki, böyle bir duygu bir daha ele geçmez. Hayır dersen pişman olabilirsin. Sana dokunduğumda uçuyor gibi oluyorum. Hadi gel ne olur. Evet, oldukça sarhoşum. Ama bu sözleri uydurduğundan eminim artık. Ben de kendime gelmeliyim ve salak bir kadın gibi görünmekten kurtulmalıyım. Ona iyice yaslanıyorum. Boynuna sarılıyorum. Burnunu boynuma sokup kokluyorum. Hiç böyle erotik bir koku duymamıştım. Yoksa koku değil de atmosfer mi erotik? Beni kendinden uzaklaştırıyor. Dans etmeyi kesmiyorum. Biraz uzakta bana aşkla bakarak el çarpıyor. Ah o el çırpmak. Ah o erotik el çırpmaları. Birkaç kez avuçlarını sertçe birbirine vurup sonra okşarcasına 2 elini birbirine sürtüyor. Herkes el çırpıyor. Ben tek başıma dans ediyorum. Kollarımı yukarı kaldırıyorum. Omuzlarımı titretiyorum. Kalçalarımı 2 yana sallıyorum. Yavaşça dönüyorum. El çırpıyorum. Türk, Yunan, Arap, İspanyol karışımı bir dans bu. Ya çok tuhaf ya çok harika. Yaşasın halkların birbirine karışmış kültürleri. Artık yorgunum. Ter içindeyim. Saçlarım sırılsıklam. Yüzüme yapışmış. Müzik bitiyor. Pisttekiler beni alkışlıyor. Fernando beni kucaklayarak pistten indiriyor. Harikasın, müthişsin diyor. Masamızda kalan son birkaç kişi de kalkıyor. Biri 4 saat sonra havaalanında olacağız. Hadi yatalım diyor. Asansörde herkes ineceği kata basıyor. Fernando en üst kata, bense 5. düğmeyi. 2'de ve 3'te asansör duruyor, iniyorlar. Şimdi 3 kişi kaldık. Benimle birlikte 5. katta kalan adam ve biz. İnmek istemiyorum. Ne yapacağıma karar veremiyorum. İnmezsem adam hakkımda ne düşünecek? Ne düşünürse düşünsün. Başkaları yüzünden istediklerimi yapamayacak mıyım? Ama ayıp değil mi? Ben bir iş kadınıyım. Üstelik iş için buradayım. Kim oluyor ki bu adam? Onu bu kadar önemsiyorum. İnsan 3-5 saniyede bu kadar çok şeyi nasıl düşünebilir? Asansör 5. katta duruyor. Adam kenara çekilip bana yol veriyor. Fernando bir son dakika hamlesi yaparak "Bir içki içelim mi üçümüz?" diyor. Asansörün kapısı kapanıyor. Yukarı çıkmaya başlıyoruz. Fernando bana bakılıyor. Sıkıntıdan çıldırabilirim. Adam da bizimle birlikte geliyor. Korkunç bir şey bu. Asansör çatıda duruyor. Adam. Ben iniyorum odama. Karım şimdi telefon eder ve beni bulamazsa kuşkulanır. Fena bir olay atlatmıştık da. Yani bir kere yakalanmıştık. Onu şüphelendirmek istemiyorum diyor gülerek. Neredeyse sevinçten boynuna atlayacağım. Yaşasın kıskanç kadınlar. Bravo size diyorum. İşte kadına duyulan saygı budur. Fernando bir sangria daha diyor cam kenarındaki masaya otururken. Hayır, bu kez bir margarita diyorum. Tekile çarpar ama diyor. Çarpsın diyorum omzumu silkerek. Bir şeyler anlatıyor yine kulağıma eğilmiş. Bu kez şarkıları çeviriyor olamaz. Çünkü müzik enstrümantal. Biraz konuşması peltekleşmiş. İngilizcesinden hiçbir şey anlayamıyorum artık. Zaten dinlemiyorum da. Eli bacağımın üzerinde. Ben de onun kolunu tutuyorum. Margarita bitiyor. Gidelim artık diyorum. Kalkıyoruz. Asansör 5. katta duruyor. Hüzünlü bakışlarla hoşça kal Fernando diyorum. Güle güle diyor o da. Bir oyun oynuyoruz. Sanki bu oyunu oynamamız gerek. Sanki oynamazsak her şey çok kaba ve sıradan olacak. İniyorum. O da iniyor arkamdan. Elimden anahtar alıp odanın kapısını açıyor. Öpüşmeye başlıyoruz. Çılgınlar gibi. Aşıklar gibi öpüşüyoruz. Aceleyle giysilerimizi çıkarıyoruz. Öpüyor, öpüyor, ayaklarıma iniyor, tek tek ayak parmaklarımı öpüyor. Onları yalıyor, emiyor, bedenimde öpülmedik nokta bırakmıyor. Belimin ortasındaki o nokta nasıl bir öpüş bu? Nasıl içimi titretiyor? Ensemin böylesine duyarlı olduğunu bilmiyordum. Dizimin arkasındaki girinti, avuçlarımın içi, popomu hafifçe ısırıyor. Bedenimin her noktası ayrı bir tat alıyor. Bedenimi ilk kez fark ediyor gibiyim. Ne kadar güzelsin, ne kadar güzelsin. Saçların, gözlerin, ağzın, memelerin, karnın, işte şuran, bacakların, olağanüstüsün. Neden bugüne dek tanışmadık? Sen gidince ben ne yapacağım? Senin özlemine nasıl dayanacağım? Bir daha ne zaman beraber olacağız? Aşk bu işte. Aşk böyle aniden gelir, seni seviyorum diye soluk soluğa konuşuyor, öpmeyi, okşamayı sürdürürken. İspanyolca konuşmaya başlıyor. Türkçe konuş sen de diyor. Seni seviyorum Fernando. Harikasın, mükemmelsin diyorum kendi dilimde. Okşamaları, öpmeleri hiç bitmiyor. Yumuşak değil artık, bedenim acıyor. Bu acı beni zevkten öldürebilir. Fernando sevişmenin noktasını koymuyor. Kaç saat sonra bilemiyorum. Ter içindeki bedenlerimiz şimdi artık iç içe.